Şeker Kaynana, Girit Masalları, Maria Amariotu, Mitos Dizisi 2, Belge Yayınları, 1. Baskı Mayıs 1996, Türkçe'ye çeviren Ümit Yüksek. Bu kitap 136 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Aralık 2010. Okuyan Müberra Ellatoğlu. Bu hikayeleri anlatan Mamulam okuma yazma bilmiyordu. Yoksa kendi yazardı. Hafızası yorulmak bilmiyordu ve tamdı. Bütün hikayeciler gibi hikayelerini bir öğretiyi canlandırmak, başkalarına ve hayata olan sorumluluğunu bilinçli kılmak, dinleyicilerine hassasiyet duydukları belirli prensipler konusunda güçlendirmek, inançlarını derinleştirmek için kullanıyordu. Bu hikaye, masal ve rivayetlerin çoğu halkımızca tanınır. Ama her anlatanın şivesine ve kişisel tarzına göre yeni bir kılığa bürünür. Ağızdan dökülen sözcükler canlı, tınılı ve mimiklerle aydınlatıcı bir güç kazanır. Mimikler çoğu kez sözcükleri gereksiz kılar. Bu masallarda hiçbir aldatmacaya yer vermeden sade insanın bütün ruhu, samimiyet dolu resmi aksediyor. Maria Amariotu. Mitos Dizisi 2. Girit Masalları. Bugün Girit Masalları sadece bu gizemli adada değil, Ege'nin birçok yerindeki köy ve kentlerde de anlatılmaya devam ediyor. Giritliler masallarını kendileriyle birlikte getirdiler. Gidenlerin masal ve düşlerini birlikte götürmeleri gibi. Mitos dizisine Hüseyin Erdem'in Siyabent ile Kıyecesi gibi başlamış ve şöyle demiştik. Mitos dizisinde öncelikle kendi coğrafyamızdan başlayarak dünya halk masallarına, söylencelerine, mitolojilerine yer vereceğiz. Mitler halkların tarihsel deneylerinin, bilinçaltlarının dışa vurumudur bir yerde. 1990 yılında Siyabent ile Kıyece, Kürtlerin ülkesinden bahsettiği gerekçesiyle absürt bir biçimde yasaklandı, yargılandı. Sonra 142. maddenin ilgası üzerine beraat etti. Ama bu arada da Mitos dizisi kesintiye uğramış oldu. Şimdi bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ise Ermeni masalları, Yunan adaları masalları, Kafkas masalları, İzmir masalları, Süryani ve Kürt halk öyküleri var. Ön söz. Bu öyküleri anlatan benim sevgili Manulam yazma bilmiyordu. Yoksa oturur kendisi yazardı hepsini. Yorulmak nedir bilmeyen, her şeyi tamı tamına hatırlayan bir belleği vardı. Bütün anlatıcılar gibi hikayeleri bir öğretiyi canlandırmak, başkalarına ve hayata karşı olan sorumluluğumuz konusunda bilinç vermek, dinleyicilerinin belirli ilkelere olan duyarlılığını kuvvetlendirmek ve inançlarını derinleştirmek için kullanıyordu öykülerini. Halkımızın öykülerini ve acılarını canlı tutan anlatıları bir latifeyle güzelleştirmek istiyordu İlham Perisi. Kader adına bizleri sabırlı olmaya mecbur eden açıklanamaz kuvvetler karşısında daha sakin olmaları için dinleyenlere yardımcı olmak istiyordu. Burada aktardığımız metinlerin sınıflandırmasını anlatıcının kendisi yapıyordu. Öyküler, masallar, olaylar diye. Bu tanımlamalara sadık kaldım. Masal dediğinde öğretinin biraz saklı kaldığı macerayla dolu büyük bir hikayeyi, öykü dediğinde ise belirgin bir öğretiyle daha kısa bir anlatıyı kastettiğini fark ettim. Olay ise anlatıcının kanısı ve bilgisi konusunda hiç şüpheye yer bırakmıyordu. Öyküler öğreti adlarıyla, masallar saklı anlamlarıyla, söylenceler zamanla uğradıkları değişiklikle halkın yaşam biçimleri için bugüne değin ayakta kaldılar. Bunlardan birkaçını aktarıyorum. Ve on emir onlar için hala bir anlam taşıdığından. Kesinlikleriyle genellikle günlük yaşamdan uzaktırlar. Sık sık anlatıldıklarından devamlı tesir etmektedirler. Katı değildirler ve herhangi bir doğrudan tavsiye ve kişisel kınama içermezler. Dinleyen herkes bunların kendisini ilgilendiren tarafını düşünür ve bilinç dışı buna göre davranır. Dinleyenler bunları kelimesi kelimesine hatırlamazlar. Bana sevgili Penelope Mavroidi şöyle diyordu. Sana anlattıklarının hepsini ben kendim de dinledim ama metni hatırlayamıyorum. Bunları birisi bir defa anlatsa, bir diğeri de metni sonradan hatırlayamadan dinlese ne olur? Masal saatinin havası, hayatın küçük yoklukları ve mücadeleleri yanında bir koruma, bir yardım olarak kalır. Ama büyük yoklukları ve büyük mücadeleleri yanında da. Dahası anlatı saatinin rahatlatıcı atmosferi ve güzel çerçevesi kalır. Köylünün şafak vaktinden geceye kadar sonsuz çabalarla geçen gününde önemli bir rol oynayan hoş bir dinlenmesidir bu. Bu öykü, masal ve söylencelerin çoğu halkımızca biliniyor. Bunlardan bazılarını ise herkes bilir. Ama her anlatıcı şive ve kişisel tarzına göre onu yeni bir kılığa büründürür. Tasvirler ile benzerlikler taşıyan, sıkı örülmüş diyalogları ile basit, canlı, dramatik bir dili vardır bu anlatılanların. Burada son derece basit ve bilinen bir dizge, kaba bir yapıya zorunlu bir güzellik ve aydınlık kazandırır. Cümle yapısı kendine özgüdür, bazen mantıktan çok psikoloji ile belirlenmiştir. Öyküleri akşamları anlatmaya başladık. O zaman dinleyicinin asla pasif bir unsur olmadığını açıkça gördüm. Bütün dikkatimizle biz dinleyiciler her öykünün kişilerini, seslerinin tonunu, sıkı örülmüş sözcüklerin basit simgesel sıralanışını izliyorduk. Bu dikkatimiz sayesinde anlam ve tümceleri bütünleştiriyor, olayın gelişmesini sürekli bir katılım ve anlayışla sonuna dek yakalayabiliyorduk. Konuşulan dil canlı ve tınılıdır. Mimik kullanımı ile aydınlatıcı bir güç kazanır. Mimik çok kere sözü gereksiz kılar. Elbette coşkuyu mimiklerle doğru biçimde bütünleştirmek gerek. Bir mimikle bütün içindeki çekicilik ve açıklığın azalmasına izin verilmemelidir. Böylece anlatıcının çevresindeki küçük çemberi oluşturan insanların yüzlerinde ortak yaşamın ve etkin dinlemenin heyecanı yansır. Bazen dinlerken bir şeyi kaçırdığınızda dinleyenlerden birisinin eklediği tek bir sözcükle öyküyü izlemeye devam edebilirsiniz. Böylece ne anlatanın sözü kesilir ne de sizin dudaklarınıza takılan diğer dinleyiciler rahatsız olurlar. Bazen anlatıcının birkaç sözü veya cümleciği kasıtlı olarak söylemediğini, bunu jestler ve anlatım içindeki tonlama ile tamamlayacağını düşünürsün. Bu tamamlamalar okuyucuya burada sunulamıyor elbette. Okuyucu burada kendi fantazisini devreye sokmalı ve dikkatini iki kat arttırmalıdır. Böylece sadece bir okuyucu olmaktan çıkar, bundan öte bir dinleyici, hatta bir izleyici haline gelir. Anlatıcısının öyküsündeki yalın sözeli yaşamla doldurur. Yalın bir dil, hiçbir fazlalığın olmayışı, capcanlı, yaşamla dolu bir samimiyet, herhangi bir yazınsal yapaylığa başvurulmayış, sade insanın aynada akseden aslına uygun resmi. Maria Amariotto. Şekerden kaynana. Bir zamanlar evlenmiş bir kız vardı ama kaynanası yoktu. Ah, bir kaynanam olsaydı, öyle bir kaynanam olurdu ki, bunu hep söyler dururdu. Bir kaynanam olsaydı. Nihayet genç kadın kocasından nasıl olursa olsun kendisine bir kaynana yapmasını rica etti. Bana kilden veya şekerden bir kaynana yap, onu ocağın üstüne koyacağım, benim de bir kaynanam olsun. Kocası ona şekerden bir kaynana yaptı. Kadın onu ocağın üstüne koydu ve her gün sabahları "Günaydın bayan kaynana," akşamları "İyi akşamlar bayan kaynana" diye selamladı. Bir süre sonra genç kadın iyi bir aşçı olmasına rağmen yemeği hep çok tuzlu olmaya başladı. "Kim geliyor da yemeğimin içine tuz koyarak bana oyun oynuyor acaba? Hangi kadının gelip yemeğime tuz kattığını görmek için gece boyunca oturacağım." Böyle diyerek beklemeye başladı ve bir gece şekerden kaynananın dikkatle ocağın üstünden indiğini, tuz fıçısına gittiğini ve bir avuç dolusu tuzu alıp yemeğin içine attığını gördü. Şeker kaynana daha sonra yerine döndü ve sessizce ocağın üstüne oturdu. Buna öfkelenen genç kadın şekerden kaynanaya vurarak onu bin parçaya ayırdı. Öğleyin kocası eve geldi ve kaynanayı her zamanki yerinde göremedi. "Sevgili karıcığım, kaynanaya ne yaptın?" "Kaynana istemiyorum. Ne iyi ne kötü ne de şekerden." Ve kocasına şekerden kaynanayla yaşadıklarını anlattı. "Şu vecizeyi bilmez misiniz? Ne kadar yeşil kısrak varsa o kadar iyi kaynana vardır. Ne kadar mavi karga varsa o kadar iyi kaynana vardır." Kilden kaynanadan da söz ediliyor. Hikaye mutlaka şekerin işlenmesinden önce oluşmuştur. Doloros. Bir zamanlar bir delikanlıyı seven bir kadın öğretmen varmış. Ama delikanlı bir başka kadınla evlenmiş ve bu kadından bir kızı olmuş. Çocuk büyüdüğü zaman okula gitmeye başlamış. Kadın öğretmen çocuğu çok severmiş. Onu okşar, saçını tarar, sevgiyle ilgilenirmiş. Çünkü kızın babası bekarken onu sevmişmiş. Öğretmenin büyük aşkını fark eden kızcağızın sadece bir arzusu varmış. Ah, keşke öğretmenim benim annem olsaydı. Bu söz öğretmenin kulağına gelmiş ve çocuğa, annen olmamı ister misin diye sormuş. Tabii demiş küçük. Annen olmamı istersen bunun tek bir yolu var. Evde mermerden bir sandığınız var. Annene sandıktan bir şey almasını rica edersin. İçine eğildiği zaman kapağı üstüne kapatırsın. O ölür ve böylece ben de babanla evlenebilirim. Çocuk öğretmenin dediğini yapmış. Daha sonra da babasına, öğretmenimle evlenmeni istiyorum demiş. Adam öğretmenle evlenmiş. Kadın hamile kalmış. Doğum zamanı geldiğinde bir ebe getirmişler. Ebe çocuğu çıkarmak istediğinde her iki eli de kesilip kopmuş. Bir diğerini getirmişler ama ona da aynı şey olmuş. O zaman üvey anne, annesini öldüren üvey kızım, kancık köpek gelsin ve çocuğu çıkarsın demiş. Gitmişler ve bunu kıza söylemişler. Kız ağlayarak annesinin mezarına gitmiş ve demiş ki, anne, benim tatlı annem, üvey anne bana, annesini öldüren üvey kızım, kancık köpek gelsin ve çocuğu çıkarsın dedi. Yavrum, hayır duam üstünde olsun, babana söyle, sana demir eldiven yapsın, onları eline geçir, çocuğu çıkarırsın. Baba kızına demir eldivenleri yapmış ve kız çocuğu çıkarmış. O bir yılanmış, yılan doğduktan sonra meme istiyorum demiş. Üvey anne, annesini öldüren üvey kızım kancık köpek onu emzirsin demiş. Kız ağlayarak yine annesinin mezarına gitmiş. Anneciğim, benim tatlı annem, üvey annemin dünyaya getirdiği yılanı benim emzirmemi istiyorlar. Üvey annem, annesini öldüren üvey kızım, kancık köpek, gelsin ve yılanı emzirsin dedi. Ey çocuğum, hayır duam üstüne olsun. Babana git, sana demirden bir koruma yapsın ki yılanı yatırıp emzirebilesin. Kız o zaman yılanı emzirmiş. Daha sonra yılan, bir kadın istiyorum demiş. Üvey anne, annesini öldüren üvey kızım kancık köpek yılanla evlensin. Kız ağlamış ve yine annesine mezarına gitmiş. Anne çocuğuna demiş ki, ey çocuğum, hayır duam üstüne olsun. Babana söyle 40 gömlek yaptırsın. Onları giyer yılanla evlenirsin. Yılan sana gömleğini çıkar diyecek ve kendi gömleğini çıkaracak. Senin 40 gömleğin var ama yılanın sadece 39. Senin üstünde bir tane daha kaldığı zaman onun çıkartacak başka gömleği kalmamış olacak. Böylece sana hiçbir şey yapamaz. Baba kızı için 40 gömlek yaptırmış. Sonra annenin dediği gibi olmuş. Kız gömleğini çıkarmış, yılan da kendininkini. Ve yılan 39. gömleğini çıkardığı zaman kızın üstünde bir gömlek daha varmış. Ama yılan önünde güzel bir delikanlı olarak duruyormuş. Yılan kıza, yalnız sen beni insan olarak görüyorsun. Başkalarına yılan olarak görünüyorum. Sakın beni ele verme. Çünkü ele verirsen beni bulmak için 9 çift demir ayakkabı eskitecek ve yine de bulamayacaksın demiş. Birkaç gün sonra bir komşu evinde bir eğlence varmış ve kızın babası davet edilmiş. Baba kızına, benimle birlikte gel vakit geçirirsin demiş. Çünkü yılanın kızına bir şey yapmasından korkuyormuş. Kız Dolores'la konuşmuş, Dolores ona, rahatça git, ben de çok geçmeden geleceğim demiş. Kısa bir süre sonra eğlenilen komşu evine hiç kimsenin tanımadığı güzel, genç bir erkek gelmiş. İçeri girdiğinde kız ayağa kalkmış ve dans etmişler. Kız ondan başka hiç kimseyle dans etmemiş. Baba bunu görünce çok üzülmüş. Yılan bunu duyarsa seni yutar demiş kızına. Eğlencenin sonuna yakın genç adam ortadan kaybolmuş. Baba kızını eve getirmiş. Seni kaybedeceğim çocuğum, yılan olanları duyarsa seni yutar diye sızlanmış. Kız da ona, daha iyi ya baba, böylece yine hür olacağım demiş. Kimdi o genç adam diye ayak diretmiş baba. Kız gerçeği babasına söylemeye mecbur olduğunu zannetmiş. Genç adamın yılanın kendisi olduğunu söylemiş. Söylediği anda da genç adam ortadan kaybolmuş. Kız onu bulmak için her tarafa bakmış, hiçbir yerde bulamamış. Bir çift demir ayakkabı yaptırmış, onu aramak için yollara düşmüş. Yolda gece olduğunda uyumak için bir kiliseye gitmiş. Orada bir ses duymuş. "Neden bana ayak bastın? 12 yıldır buraya hiç kimse gelmedi ve şimdi sen içeri giriyorsun." Sesi duymuş ama hiç kimseyi görememiş. O bir ruhmuş ve kraliçenin oğlu Konstantinos diye adlandırılıyormuş. Konstantinos kızı karı olarak almış ve kadın hamile kalmış. Vakti geldiğinde Konstantinos ona, "Seni doğum için annemin evine götüreceğim," demiş. Genç kadını oraya götürmüş ve kadın anneye ricada bulunmuş. "Ben bir yabancıyım. Müsaade ederseniz çocuğumu burada dünyaya getirebilir miyim?" Kraliçe genç kadının ricasını kabul etmiş. Kadın çocuğunu dünyaya getirmiş. Kraliçe lohusanın yanında gecelemesi için bir hizmetçi kadın göndermiş. Hizmetçi birden yatağın yanında şöyle bir ses duymuş. "Uyu benim çocuğum, uyu. Annem bilseydi benim çocuğum olduğunu sana altından kundaklar dokuturdu. Uyuman için mermerden bir beşik yaptırırdı." Hizmetçiyi bir korku almış. Ertesi sabah kraliçeye anlatmış. "Bir kez daha gitmem o kadına. Çünkü gece bir ses duydum ama hiç kimseyi göremedim. Yabancı kadının yanında kalmaktan korkuyorsan bu gece başka birini gönderirim ona." Kraliçe başka bir kadın göndermiş. O da aynı sesi duymuş. O da "bir daha oraya gitmem," demiş. Kraliçe "sizi korkaklar," demiş. "Bu gece kendim gideceğim oraya." Kraliçe de aynı sesi duymuş. "Uyu benim çocuğum, uyu." Genç kadına, "kimseyi görmüyorum. Konuşan kimdir? Sadece bebeği görüyorum. Yoksa bebek mi konuşuyor?" diye sormuş. Genç kadın, "bu gece size bir şey söylemem ama yarın," demiş. Kraliçe gidince genç kadın Konstantinos'a sormuş. "Annen bana çocuğu uyutmak için kimin ninni söylediğini soruyor. Ona ne söyleyeyim?" "Ona konuşanın oğlu Konstantinos olduğunu söyle. Ama ben bir ruhum. Yanında takdis edilmiş yağ bulundursun ve örtüyü sımsıkı tutsun. Sesimi duyduğu anda takdis edilmiş yağı örtünün üstüne döksün." Genç kadın kraliçeye bütün bunları anlatmış. Takdis edilmiş yağı onun üstüne dökmüşler ve o eskiden olduğu gibi insan olmuş. İşte bu arada Dolores yine görünmüş. Konstantinos ve Dolores aynı anda birbirlerine sormuşlar. "Bu kadın ikimizden hangisine ait? Onu kim alsın? Birbirimizi öldürürsek bu kötü olur. Bize onu dağlara götürmekten ve öldürmekten başka çare kalmıyor." Kadını dağlara götürmüşler ve "ikimizden hangisini istiyorsun? Konstantinos'u mu yoksa Dolores'u mu?" diye sormuşlar. Genç kadın "Konstantinos'u seviyorum ve Dolores'u istiyorum. Vallahi billahi Dolores'um ölmek istiyorum," demiş ve genç kadın dudaklarında Dolores'un adıyla ölmüş ve kurtulmuş. Üstünde düşünülürse tamamı çok öğretici. Kız 3 defa annesinin mezarına gitmiş ve af dilemiş. Annesi onu affetmiş. Çünkü 3 defa "çocuğum, hayır duam üstüne olsun," demiş. Bir çift söz. Bir çift söz satmak isteyen bir adam vardı. Bunu bütün şehre duyurdu. Kralın bundan haberi oldu ve adamlarından birine sordu. Adam ne söylüyor? "Bir çift sözü 5000 liraya satmak istiyor." Adamı kralın huzuruna getirirler. Kral sorar. "Ne satmak istiyorsun?" "Bir çift söz majesteleri ama 5000 lira isterim." "Pekala, satın alacağım." Kral 5000 lira ödemiş. Bunun üzerine adam ona şöyle demiş. "Ne yaparsan yap, son günlerini düşün." Ödediği fiyat krala çok yüksek göründüğünden aldığı bu sözleri sürekli tekrarlayıp durmuş. Ama çevresindekiler kralı ortadan kaldırmaya karar vermişler. Bunu yapmak için kralın berberi en uygun kişi olarak görülmüş. Kralı tıraş ederken usturayla kafasını kesmeye karar vermişler. Kral devamlı olarak o adamın sözlerini kafasından geçiriyormuş. Onca para ödediği o sözler. "Ne yaparsan yap, son günlerini düşün." Berber bunu duyar duymaz korkuyla haykırmış. "Majesteleri, benim bir suçum yok." "Ne dedin? Ne suçu? Konuş haydi. Kafanızı kesmem için ötekiler kışkırttı beni. Kimdir onlar?" "12'ler kurulu." Kral 12'lerin ve onlarla işbirliği yapanların kellelerini uçurtmuş. Ama kendisi o sözleri satın aldığı için kurtulmuş. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.